KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 12. Kaset 2. Yüz Sayfa 766 Bilim Türkler hem yetiştirdikleri bilim adamları hem de açtıkları bilim, kültür ve eğitim kurumlarıyla insanlık alemine büyük hizmetler yapmışlardır. Karahanlılardan itibaren Türk İslam hükümdarları bilim adamlarını, sanatkarları, edebiyatçıları desteklemişler ve çalışmalarına uygun ortamlar oluşturmuşlardır. Medreseler kuran Türk hükümdarları vakıflar kurarak medreselerin bütün ihtiyaçlarını karşılanmasına önem vermişlerdir. Türk İslam devletlerinin birçok yerde medrese kurmalarında, batinilerin yıkıcı propagandalarını etkisiz hale getirme, devletin din adamı ihtiyacını karşılama, yoksul ve yetenekli öğrencileri topluma kazandırma, sınırların genişmesine paralel olarak ortaya çıkan memur ihtiyaçlarını karşılama gibi amaçlar etkili olmuştur. Türk İslam dünyasının en tanınmış eğitim öğretim kurumu Nizamiye medreseleridir. Bu medresede eğitim öğretim faaliyetleri sistemli bir programa bağlanmıştı. Nizamiye medresesinde din ilimleri yanında edebiyat, dil, felsefe ve matematik dersleri de okutulmuştur. Bu özelliğinden dolayı Nizamiye medresesi dünyanın ilk üniversitesi sayılmıştır. Türk İslam devletlerinin kurduğu medreselerde yetenekli öğrenciler okutularak devlet kademelerinde yönetici yapılmış, topluma faydalı bireyler haline getirilmiştir. Türk dünyasındaki çalışmalar sonucunda Farabi, İbn Sina, Biruni, Zemahşeri, Abdullah Barani, Ömer Hayyam, Muhammed Gazali, İbn Türkceli gibi birçok ilim adamı yetişmiştir. Bazı bilim adamlarının eserleri Latince'ye çevrilerek Avrupa'da yıllarca okutulmuştur. Türk dünyasında yetişen bazı bilim adamları hakkında kısa bilgiler verelim. Harezmi 780-850 Harezmi Harzem'de doğduğundan genellikle bu yerin adıyla anılmıştır. Büyük bir matematikçi olan Harezmi, astronomi ve coğrafya alanında da zamanının otoriteleri arasında yer almıştır. Bağdat'ta Beytül Hikme'de yöneticilik yapan Harezmi, cebirle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Cebiri sistemleştirerek matematiğin önemli bir dalı haline getirmiştir. Bu konuyla ilgili en ünlü eseri Kitabül Cebr vel Mukabele'dir. Farabi 870-950 Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuştur. Aristo başta olmak üzere eski Yunan filozoflarının düşüncelerinin İslam dünyasında yayılmasını sağlamış, Aristo mantığını ve metafiziğini en iyi açıklayan bilim adamı olmuştur. Felsefe, matematik, astronomi, siyaset, tıp, mantık ve müzik alanlarında 160 eser yazmıştır. Eserleri Batı dillerine çevrilerek yüzyıllarca üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Farabi İhsanül Ulum İlimlerin Tasnifi adlı kitabı ile ilimleri ilk defa sınıflandıran kişi olmuştur. Yazdığı Medinetül Fazıla Erdemli Kent adlı diğer bir eserinde devlet başkanında bulunması gereken özellikleri anlatmıştır. Müzik ile ilgili yazdığı Kitabul Musikil Kebir adlı eseriyle de ünlüdür. Biruni 973-1051 Harzem'de doğmuş, Gazneli Mahmud'un desteğini almış büyük Türk bilginidir. Farabi gibi çeşitli bilim dalları ile ilgilenmiş, geometri, coğrafya, matematik, astronomi, tarih, felsefe ve fizik gibi konularda birçok eser vermiştir. Fizik alanında yaptığı çalışmalar sonucunda 16 maddenin özgür ağırlığını gerçeğine yakın olarak tespit etmiştir. Biruni, bilimlerin ilerlemelerinin yönündeki en büyük engeli serbest düşüncenin olmayışı olduğunu söyler. Enlem ve boylam dairelerini de tespit eden Biruni, dünyanın güneş etrafında dönüşünün bir yılda gerçekleştiğinden söz etmiştir. Asarül Bakiye isimde Asyalı milletler hakkında bilgi vermiş ve astronomiden bahsetmiştir. Hint tarihinde Hindistan hakkında bilgiler vermiştir. İbn Sina 980-1037 Maveraünnehir'de doğmuş ve felsefi konularda Farabi'nin etkisinde kalmıştır. İbn Sina tıp, matematik, fizik, mantık, astronomi, ahlak, felsefe, botanik, zooloji konularında birçok eser vermiştir. Küçük yaşta hafız olan İbn Sina, doktor ve bilim adamı olmasının yanı sıra siyaset adamı ve seyyah olarak da faaliyetlerde bulunmuştur. İbn Sina'nın Kanun fi Tıp adlı eseri Avrupa'da asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn Sina kalp ve beyin üzerinde çalışmış, küçük ve büyük kan dolaşımını keşfetmiş ve bu konulardaki hastalıkların tedavisi için ilaçlar yapmış, ruh hastalıklarını sevgi, şefkat ve müzikle tedavi etme yöntemlerini geliştirmiştir. Gazali 1058-1111. Büyük Selçuklular döneminde yetişen ilim adamı ve kalemcilerden olan Nizamiye Medresesi'nde müderreslik yapmıştır. Gazali, siyasi ve bölücü dini akımlarla mücadele etmiştir. En ünlü eseri İhya-ül Ulumiddin'dir. Ömer Hayyam. Doğuşu bilinmiyor, ölümü 1123. Selçuklular döneminin en ünlü bilgin ve şairlerindendir. Sultan Melikşah zamanında matematik, tıp ve astronomi alanlarında çalışmalar yaptı. Muhammed Bey Haki ile cebir, geometri konularında eserler yazdılar. Ömer Hayyam, zamanın bilim adamlarında oluşan bir heyet ile Celali takvimini düzenlemiştir. Sanat. Türk-İslam devletlerinin sanatsal kaynakları Orta Asya'da kurulan Türk devletlerine dayanmaktadır. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonraki dönemde Arap ve Fars sanatından aldıkları örnekleri kendi anlayışlarıyla devam ettirmişlerdir. Türkler hat, tesip, taş işçiliği, minyatür, seramik, kuyumculuk gibi birçok alanda sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Bu sanatsal terimlerin kısa tanımlarını yapmakta fayda görüyoruz. Tesip, el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süsleme sanatı. Hat, Arap harflerinin çeşitli şekillerde kufi, talik, rika, sülüs, süslü olarak yazma sanatı. Hat camii, türbe ve saray gibi mimari eserlerde kullanılmıştır. Fresko, yaş alçı üzerine yapılan resimler bina süslemelerinde kullanılması sanatıdır. Figür, resim sanatı, insan ve hayvan biçimi. Minyatür, kitap sayfalarına yapılan bir resim türü olan minyatürde cismin esas rengi, ışık ve gölge düşürülmeden verilir ve derinlik düşünülmez. Figürlerde kişinin önemine göre büyüklük ve küçüklük vardır. Bu tür Türk-İslam sanatında en çok kullanılan resim türüdür. Uygurlar tarafından geliştirilmiş bir sanat dalı olan minyatürcülük, tüccarlar vasıtasıyla İran'a gelmiş ve kitaplarla Avrupa'ya yayılmıştır. Bağdat'ta ilk İslami minyatür okulu Selçuklular döneminde kurulmuştur. Heykeltıraşlık, değişik maddelerden yontularak heykel yapılmasıdır. Türklerde İslamiyet'ten önce görülen heykeltıraşlık, İslamiyet'ten sonra terk edilmiştir. Müzik, Türklerde müzik bir sanat dalı olmasının yanında egemenlik işaretiydi. Bu duruma hükümdarların kapılarında 5 vakit nevbet çalınması, halifenin hükümdarlara gönderdiği egemenlik işaretleri içerisinde davul bulunması örnek olarak gösterilebilir. Türklerdeki müzik anlayışı, Uygur, Oğuz müzikleri ele geçirilen ülkelerden alan esintilerle gelişmiştir. Mimari, Türklere ait ilk önemli mimari eserler Uygurların yerleşik yaşama geçmesinden sonra ortaya konulmuştur. Halkın büyük bir bölümü göçebe alan Hunlar ve Göktürkler dönemlerine ait mimari eserlere fazla rastlanmamıştır. Türk-İslam devletleri döneminde mimariye önem verilmiş ve birçok güzel eser ortaya çıkmıştır. Türk-İslam devletlerinde gelişen mimari tarzlar, camiler, saraylar, hastaneler, çarşılar, han, hamam, kervansaray, su kemerleri, türbeler, oymacılık, kakmacılık gibi alanlarda görülmüştür. İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devleti olan Karahanlılar döneminde Türk-İslam mimarisinin temelleri atılmıştır. Bu dönemde yapılan cami, mescit, türbe, medrese, han, hamam, kervansaray ve hastane örneklerine günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Türk-İslam mimarisinin karakteristik özelliklerinden bir haline gelen kubbe, şeklini Türk çadırlarından almıştır. Arap Ata Türbesi, Karahanlılardan kalan en eski mimari eserdir. Gazneliler Devleti'nin başkenti olan Gazne şehri, Sultan Mahmut ve Mesut dönemlerinde kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Şehirde birçok mimari eser yapan Gaznelilerden Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar, Ulu Cami gibi önemli eserler kalmıştır. Hindistan'daki Gazneli eserlerinde Hint, İran ve Türk sanatı kaynaşmış, ancak Türk üslubu açık bir şekilde eserlerde görülmektedir. Büyük Selçuklular döneminde de mimari alanda gelişmeler devam etmiş, mimariye yeni unsurlar eklenmiştir. Binalar Türk çinileriyle kaplanmış, oymacılık, kalkmacılık ve taş işlemeciliği ilerlemiştir. Büyük Selçukluların mimariye getirdikleri yeni unsurlar, üst üste çift kubbe, Türk üçgeni tarzı kubbeye geçiş, silindirik ve yivli minareler, dikdörtgen ve beş köşeli mihrap şeklinde sıralanabilir. Büyük Selçuklulardan Mescid-i Cuma, Sultan Sencer Türbesi, Haydariye Mescidi, Tuğrul Bey, İmam Gazali Türbeleri gibi önemli mimari eserler kalmıştır. Türk İslam Tarihi Test 1. 1. Türklerle Müslüman Araplar aşağıdakilerden hangisi döneminde ilk defa sınır komşusu haline gelmiştir? A. Hazreti Ömer, B. Hazreti Osman, C. Emeviler, D. Abbasiler, E. Samanoğulları. 2. Türklerin 1. Bağımsızlıklarına düşkün olması, 2. Kut anlayışını benimsemesi, 3. Kurban, ahiret, cennet ve cehennem gibi kavramlara inanması, özelliklerinden hangilerinin İslamiyet'i benimsemelerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 3. 1. Kıpçak, 2. Peçenek, 3. Karluk, 4. Çiğil. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet'i ilk kabul eden Türk boylarındandır? A. 1 ve 2, B. 1, 2 ve 3, C. 3 ve 4, D. 1 ve 3, E. 2 ve 4. 4. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mete, B. Tuğrul Bey, C. Alparslan, D. Gazneli Mahmut, E. Melikşah. 5. 1. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması, 2. Hindistan'ın Türklerin eline geçmesi, 3. Türklerin kitleler halinde Müslüman olması. Gelişmelerinden hangileri Dandana Kan Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 6. Büyük Selçukluların 1. Nizamiye Medresesini kurması, 2. Anadolu'da ele geçirilen yerlere Türkmenleri yerleştirmesi, 3. Abbas halifelerini himaye etmesi, 4. Haçlılarla ve bölücü akımlarla mücadele etmesi. Faaliyetlerinden hangileri İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 1 ve 3, D. 3 ve 4, E. 1, 2 ve 4. 7. Türk İslam devletlerinde şahsiyatlerin danışmanlığını yapan ve iyi bir devlet adamı olarak yetişmelerini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Müderris, B. Vezir, C. Subaşı, D. Hacip, E. Atabey. 8. Karahanlıların 1. Türkçe'ye önem vermeleri, 2. Yollar üzerine kervansaraylar kurmaları, 3. Ülkenin değişik yerlerinde medreseler kurmaları. Faaliyetlerinden hangileri ticarete önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 9. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, devlet içerisinde farklı ulusların bulunması, atabeyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri. Yukarıdakilerden hangileri Türk İslam devletlerinde parçalanmanın ortak nedenleri arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 10. Türk İslam devletlerinde 1. Üretimin kontrol altına alınması, 2. Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmesi, 3. Taşra'da devlet otoritesinin sağlanması. Faaliyetlerinden hangileri ikta sisteminin uygulanmasıyla sağlanmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. 11. Karahanlılarda Arapça ve Farsçanın Gazniler ve Selçuklular kadar etkili olmamasında 1. Ülkede birçok medrese açmaları 2. Tamamen Türklerin yaşadıkları bölgelere egemen olmaları 3. Türkçeye önem vermeleri durumlarından hangilerinin rol oynadığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. 12. Türk İslam dünyasında yetişen bilim ve fikir adamlarıyla eserleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? A. Edip Ahmet, Divan-ı Hikmet, B. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, C. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-ı Türk, D. Farabi, Medine-tül Fazıla, E. İbn-i Sina, Kanun-u Fittıp. 13. Türk İslam devletlerinde Aristo mantığını ve metafiziğini en iyi açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. İbn-i Türk, B. İbn-i Rüşd, C. İbn-i Sina, D. Farabi, E. Biruni. 14. 1. Türk İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesi, 2. Anadolu'da fetihlerin başlaması, 3. Türk İslam uygarlığının gelişmesinin sağlanması. Yukarıdakilerden hangileri Büyük Selçukluların Türk İslam tarihindeki rolleri arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 15. Nizamiye medreselerinin 1. Eğitim öğretimin sistemli bir programa bağlanması, 2. Dini bilimlerin yanında metafizik, felsefe, dil ve edebiyat gibi derslerin de okutulması, 3. Eğitim elemanlarının bilimsel çalışmalarda özgür bırakılması. Özelliklerinden hangilerinin bu medreseye dünyanın ilk üniversitesi denilmesinde etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 2, B. Yalnız 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Türk İslam Tarihi Test 2. 1. Kağıt ilk defa Çin'de yapılmıştır. Talas Savaşı'ndan sonra 756'da Semerkant'ta Çin dışında ilk kağıt fabrikası Müslümanlar tarafından kurulmuş ve daha sonra sırasıyla Irak, Suriye, Mısır ve Endülüs'te kağıt fabrikaları açılmıştır. Avrupa'da ise ilk kağıt fabrikası 16. yüzyılın ortalarında kurulmuştur. Bu bilgilere dayanarak 1. Kağıt üretimi 8. yüzyılda Çin'in dışında yayılmıştır. 2. Müslümanlar kağıdın yaygınlaşmasına engel olmuştur. 3. Avrupa'da kağıt üretimi yeni çağda yaygınlaşmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. 2. Karahanlı Devleti'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Resmi dil olarak Türkçe'yi kullanmaları, B. Yazışmalarda Arap alfabesini kullanmaları, C. 840-1212 yılları arasında yaşamaları, D. İslamiyet'i kurduktan sonra kabul etmeleri, E. Ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı saymaları. 3. Talas Savaşı'ndan sonra ilk kez toplu halde Müslümanlığı kabul ederek Türkler arasında İslamiyet'in hızla yayılmasına neden olan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? A. Avarlar, B. Bayındır, C. Karluk, D. Oğuz, E. Göktürk. 4. Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarına Anadolu'da fethedecekleri yerleri kendilerine ikta olarak vermeyi vaat etmiştir. Alparslan bu davranış ile Anadolu'nun 1. Türkleştirilmesi, 2. fethinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, 3. ticaret merkezi haline getirilmesi hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 5. Hindistan'a 17 sefer yapıp Kuzey Hindistan'ın Müslümanlaşmasına neden olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. Gazneli Mahmut. C. Gazneli Mesut. D. Yavuz Sultan Selim. E. Kaşgarlı Mahmut. 6. Türk devletlerinde cismin gerçek rengi ışık ve gölge düşürülmeden ve derinlik düşünülmeden kitap sayfalarına yapılan resim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Hat. B. Fresko. C. Figür. D. Tesip. E. Minyatür. 7. 1. Kervansaray. 2. Medrese. 3. Kümbet. 4. Saray. 5. Cami. Yukarıdaki eserlerden hangileri Türklerin İslam mimarisine kazandırdıkları yapı tarzlarındandır? A. 1 ve 3. B. 2 ve 4. C. 3 ve 5. D. 1 ve 5. E. 2 ve 3. 8. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin yıkılmasında önemli rol oynayan egemenlik anlayışı, Selçukluların da yıkılmasında büyük bir etkiye sahiptir. Yukarıda bahsedilen devletlerin yıkılmasında rolü olan egemenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşmanlarla mücadele edilmesi. B. Sömürü politikası izlenmesi. C. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması. D. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması. E. Hakan'ı kurultayın seçmesi. 9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olmuştur? A. Batınilerin zararlı faaliyetleri. B. İkta sisteminin uygulanması. C. Moğol istilasının başlaması. D. Nizamiye medreselerinin kurulması. E. Anadolu'nun fethedilmesi. 10. Selçuklular devlet hazinesinden para harcamadan büyük ve güçlü bir ordu oluşturmak için aşağıdaki sistemlerden hangisini uygulamışlardır? A. Vakıf. B. İltizam. C. Fütüffet. D. Atabeylik. E. İkta. 11. Karahanlılarda resmi dil Türkçe olduğu halde Selçuklularda resmi yazışmalarda Farsçanın kullanılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. İlk Müslüman Türk devletlerinden olmaları. B. İran'da kurulmaları. C. Değişik milletlere egemen olmaları. D. Anadolu'ya doğru ilerlemeleri. E. Bizans kültürünün etkisinde kalmaları. 12. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların, Gaznelilerin ve Büyük Selçukluların iktisadi hayatı için söylenemez? A. İpek ve baharat yollarından yararlanmışlardır. B. Ticaret faaliyetlerinin canlı tutulması için kervansaray ve vakıflar kurmuşlardır. C. Müslüman olmayan halktan vergi almışlardır. D. Tarım, hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. E. Ticareti geliştirmek için İtalyan cumhuriyetlerine kapitülasyonlar vermişlerdir. 13. Aşağıdakilerden hangisi Melikşah döneminde Celali takviminin düzenlenmesi için çalışmalar yapmıştır? A. Farabi. B. Gazali. C. İbni Türk. D. Ömer Hayyam. E. İbni Sina. 14. Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Taht kavgaları. B. Abbasilerin olumsuz çalışmaları. C. Gaznelilerin güçlenmesi. D. Batınilerin çalışmaları. E. Haçlı seferleri. 15. 1. Büyük Selçuklu Devleti. 2. Karahanlılar. 3. Gazneliler. Yukarıdaki devletlerin kuruluşlarına göre kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 2-3-1. B. 3-2-1. C. 1-2-3. D. 1-3-2. E. 3-1-2. Türkiye Selçukluları Bölüm 3. Anadolu'nun Türkleşmesi. Tuğrul Bey döneminde Bizans'la yapılan Pasinler Savaşı kazanılmış 1048 ve Türklerin Doğu Anadolu'daki etkileri artmıştır. Alparslan döneminde 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Anadolu'nun fethini tamamlamak ve Türkleşmesini sağlamak amacıyla önemli komutanlar Anadolu'ya gönderildi. Bu komutanlar kendilerine hedef gösterilen yerleri fethederek beylikler kurdular. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri şunlardır. Danışment oğulları Amasya, Niksar ve Sivas çevresinde. Saltuk oğulları Erzurum ve çevresinde. Mengüç oğulları Erzincan ve çevresinde. Artuk oğulları Hasankeyf, Mardin ve Harput çevresinde faaliyet göstermişlerdir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri, kuruldukları bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır. Anadolu'yu imar etmişler, Türk İslam kültürünü Anadolu'ya taşımışlar ve yaptıkları mimari eserlerle Anadolu'ya Türkiye denmesini sağlamışlardır. Başta Bizans olmak üzere Gürcülere, Ermenilere, Rumlara ve Haçlılara karşı mücadele ederek yeni Türk yurdunu korumuşlardır. Anadolu'daki küçük yerleşme yerlerini büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir. Bu dönemde Anadolu'da Türk nüfusu artmış, yer isimleri Türkçe olarak değiştirilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'ya gönderdiği komutanlara fethettikleri toprakların hakimiyetini vermiştir. Bu uygulama Anadolu'da feodal beyliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Manaskir Zaferi'nden sonra Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğini kaybetmesi, Türkmenlerin grupları halinde Anadolu'ya göç etmesi, Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı Bizans İmparatorluğundan ve Anadolu'ya gönderdiği memurlardan memnun olmaması, Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması, Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmıştır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin sonuçları şunlardır. Türklerin Anadolu'ya sahip olmasını kabullenemeyen Avrupalı uluslar, Türk dünyası üzerine Haçlı seferleri düzenlemişlerdir. Ege, Marmara ve Akdeniz'e ulaşan Türkler, denizcilik faaliyetlerine başlamışlardır. Anadolu'da otorite boşluğu ortadan kalkmıştır. Anadolu imar edilmiş, farklı uluslar bir araya yaşamışlar ve kültür etkileşimi oluşmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş dönemi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah, İznik başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. 1077. Bizans'a karşı başarılı olan Süleyman Şah'ın hükümdarlığı, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve Abbas Halifesi tarafından onaylanmıştır. Anadolu'da ortaya çıkan yeni Türk devleti güçlenerek Bizans İmparatorluğu'nun taht kavgalarına müdahale etti. İmparator Mihail'e karşı Botanias'ı destekleyen Süleyman Şah onun tahta çıkmasını sağladı. Bu durumdan yararlanarak Güney Marmara, Kocaeli Yarımadası, Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçirdi. Böylece Anadolu yakasındaki Bizans toprakları Anadolu Selçukluların hakimiyeti altına girmiştir. Bizans, Balkanlardan gelen tehlikelerle uğraştığı için Anadolu Selçukluları ile anlaşma yapmak zorunda kalmış ve böylece Selçukluların batı sınırları güvence altına alınmıştır. Bu durumdan yararlanarak topraklarını genişletmek isteyen Süleyman Şah, doğuya sefere çıktı. Adana, Tarsus, Kozan ve Antakya'yı alan Süleyman Şah'ın Halep'i kuşatması Anadolu Selçukluları ile Suriye Selçukluların arasını açtı. Yapılan savaşı Suriye Selçukluları kazandı ve Süleyman Şah bu savaşta öldü. 1086. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Anadolu Selçuklu tahtı 6 yıl boş kalmıştır. Melikşah, Süleyman Şah'ın ölümü üzerine oğulları Kılıç Aslan ve Kulan Aslan'ı yanına getirerek ölünceye kadar elinde tutmuştur. 1092 yılında Melikşah'ın ölümünden sonra serbest kalan 1. Kılıç Aslan Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçerek Fetret Devri'ne son vermiştir. 1092. 1. Kılıç Aslan tahta geçtikten sonra devleti yeniden düzenlemeye ve Anadolu'da birliği sağlamaya başlamıştır. 1. Kılıç Aslan İzmir'de kurulan Çaka Beyliği ile iyi ilişkiler kurdu. Karadan ve denizden sıkıştırılmaktan korkan Bizans, 1. Kılıç Aslan ile Çaka Bey'in arasının açılmasını sağladı. Ve bunun sonucunda 1. Kılıç Aslan kayınpederi Çaka Bey'i öldürttü. Bizans ile anlaşan 1. Kılıç Aslan doğuya yönelerek Malatya'yı kuşattı. Ancak bu sırada Haçlı seferleri başladı. 1. Haçlı Seferi'ne katılan orduları durduramayan Anadolu Selçuklu Devleti, Batı Anadolu'yu boşaltarak merkezini Konya'ya taşımak zorunda kaldı. 1. Kılıç Aslan, Anadolu'da siyasal birliği büyük ölçüde sağladıktan sonra Musul üzerine yürüdü. Burada Büyük Selçuklu ordularıyla yaptığı savaşta öldü ve Anadolu Selçuklu Devleti yeniden buhranlı bir döneme girdi. 1107. Birinci Kılıç Aslan'ın ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti bir süre başsız kaldı. Sonunda danışmentlilerin desteğini sağlayan Birinci Mesut Anadolu Selçuklu tahtına geçti. 1116. Sultan Mesut Ankara, Çankırı, Kastamonu, Elbistan, Malatya ve Antep çevresini topraklarına kattı. Büyük Selçuklu Devleti'nin çöküş dönemine girmesi, 1. Mesud'un işini kolaylaştırmış ve bu dönemde hem Bizans mağlup edilmiş hem de 2. Haçlı Seferi'ne başarıyla karşı konularak Haçlılar Konya yakınlarında yenilgiye uğratılmıştır. 2. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yükseliş dönemi. 1155 yılında 2. Kılıç Aslan'ın Anadolu Selçuklu hükümdarı olmasından 2 yıl sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu dağıldı. Bu durum Anadolu Selçukluların daha serbest hareket etmesini sağlamıştır. İkinci Kılıç Aslan tahta geçtikten sonra bir taraftan kardeşleriyle bir taraftan da Musul Atabeyi, Filikya Ermenileri ve Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu mücadelelerde başarılı olan İkinci Kılıç Aslan 1178'de Danışment Oğulları Beyliğine son vererek Sakarya'dan Fırat'a kadar olan Anadolu topraklarını kendisine bağlamıştır. İkinci Kılıç Aslan Haçlı seferleriyle Batı Anadolu ve Marmara'da sarsılan Türk egemenliğini yeniden kurmak amacıyla himayesi altındaki Türkmenleri kullanarak Bizans sınırını zorlamıştır. Bizans İmparatoru Manuel, Türklerin güçlenmesinden ve topraklarını genişletmesinden rahatsızlık duymuş ve Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla farklı uluslardan oluşan büyük bir orduyu Anadolu'ya göndermiştir. Türkiye Selçukluların orduları Denizli yakınlarındaki Kumdanlı mevkiinde Bizans ordularıyla karşılaşmıştır. Mirya Kefalon Savaşı'nı Türkiye Selçukluları kazanmıştır. 1176. Bu savaşın sonunda Anadolu kesin olarak Türk vatanı haline gelmiş ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kanıtlanmıştır. Türkler taarruza, Bizans ise savunmaya geçmiştir. Haçlı seferlerinin etkisiyle Bizans İmparatorluğu'na geçen Anadolu'daki üstünlük yeniden Selçuklulara geçmiştir. Türkiye Selçukluları siyasal, kültürel ve ekonomik yönlerden hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. İkinci Kılıç Aslan Anadolu'da Türk siyasal birliğini önemli ölçüde sağlamıştır. Yaşlılığını ileri süren İkinci Kılıç Aslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırarak büyük bir hata yapmıştır. Çünkü şehzadeler arasında başlayan taht kavgaları devletin güç kaybetmesine neden olmuştur. Taht kavgalarının devam ettiği sırada 3. Haçlı Seferi başlamıştır. İçeride taht kavgaları devam ettiğinden dolayı 3. Haçlı Seferi'ne gereken önem verilememiştir. 2. Kılıç Aslan'ın ölümünden sonra 1. Gıyasettin Keyhüsrev tahta çıktı. 1192. Ancak bir süre sonra Rukneddin Süleyman Şah tarafından tahttan indirilmiştir. 1196. Kısa sürede içerideki anlaşmazlıkları çözen Rukneddin Süleyman Şah, Bizans'ı ve Çukurova Ermenilerini mağlup etti. Ayrıca Erzurum ve çevresiyle geçirilerek Saltıkoğulları Beyliğine son verilmiş ve Gürcistan'a sefer düzenlenmiştir. Bu sefer sırasında ölen Rukneddin Süleyman Şah'ın yerine 1. Gıyasettin Keyhüsrev ikinci defa Anadolu Selçuklu hükümdarı olmuştur. 1. Gıyasettin Keyhüsrev, 2. hükümdarlığı sırasında askeri hareketlerini ekonomik ve ticari çıkarlar doğrultusunda düzenlemiştir. Bu amaca ulaşmak için 1. Gıyasettin Keyhüsrev, Karadeniz ticaret yolunu açmaya çalışmış, diğer taraftan Antalya'yı fethederek Akdeniz'i Türk ticaretine açmıştır. Ticaret merkezi haline gelen Antalya'da donanma inşa edilmiş ve Venediklilerle ticaret anlaşması yapılmıştır. Antalya'nın fethiyle Türkler Çakabey'den sonra ilk defa önemli bir deniz gücüne sahip olmuştur. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in bu davranışları denizcilik faaliyetlerine önem verdiğine, uluslararası ticareti teşvik ve himaye ettiğine kanıt olarak gösterilebilir. Türkiye'yi uluslararası ticaret yolunun merkezi durumuna getiren 1. Gıyasettin Keyhüsrev, Alaşehir yakınlarında İznik Rum İmparatorluğu ile yapılan savaşta şehit olmuş ve yerini oğlu 1. İzzettin Keykavuz geçmiştir. 1211. 1. İzzettin Keykavuz Trabzon Rum İmparatorluğu'na hakimiyetini kabul ettirdi. Sinop'u alarak ticaret merkezi haline getirdi. 1214. Selçuklu hakimiyetinden çıkmış olan Antalya'yı geri alarak Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğini sağladı. 1. İzzettin Keykavus döneminde Kıbrıs Krallığı ve Venediklilerle ticaret anlaşmaları yapılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenileri vergiye bağlanmıştır. 1. İzzettin Keykavus'un ölümünden sonra yerine kardeşi 1. Alaaddin Keykubat geçmiştir. 1220 1. Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu Selçuklu Devleti en parlak zamanını yaşamıştır. 1. Alaaddin Keykubat Asya'da büyük bir tehlike haline gelen Moğollara karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesinde doğudaki kale ve surlar tamir edilmiş ve komşu devletlerle ittifaklar kurulmuştur. 1. Alaaddin Keykubat Akdeniz'de önemli ticaret merkezlerinden biri olan Alanya'yı Alaaddin'e topraklarına kattı. 1223 ve Alanya'da tersane kuruldu. Bu durum Selçukluların denizcilik alanında hızla gelişmesine ortam hazırlamıştır. Selçuklular Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de faaliyet gösterdiler. Sinop'ta hazırlanan bir donanma komutanı beyi Hüsamettin Çoban komutasında Kırım'a gönderildi. Ve Kırım'ın Sudak limanı Selçukluların eline geçti. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti donanmayla deniz aşırı bir seferi gerçekleştirmiş oldu. Sonuçta Karadeniz ticaretinin tam güvenliği sağlanmış ve bölgenin gelirleri Selçuklulara akmaya başlamıştır. Moğol tehlikesine karşı Cengiz Han ile iyi geçinmek isteyen 1. Alaaddin Keykubat, Moğollardan kaçarak Selçuklu sınırlarına gelen Harzemşahlara da iyi davranmıştır. Ancak Celaleddin Harzemşah'ın Selçuklulara ait Ahlat'ı işgal etmesi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Erzincan yakınlarında yapılan Yassı Çemen Savaşı'nı Alaaddin Keykubat kazanmıştır. 1230. Bu savaştan sonra Harzemşahlar kesin olarak yıkılmıştır. 1231. Harzemşahların yıkılması sonucunda Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkmıştır. 1. Alaaddin Keykubat, Doğu Anadolu'da Moğol saldırılarına karşı direniş noktaları kurmuştur. Eyyubiler üzerine sefere hazırlanan 1. Alaaddin Keykubat zehirlenerek öldürülmüştür. 1237 3. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Moğol istilası. 1. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra yerine oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçti. Vezir Saadettin'in etkisi altında kalan yeni hükümdar babası kadar yetenekli değildi. Vezir Saadettin kendisine rakip olarak gördüğü ileri gelen komutanları ve devlet adamlarını ortadan kaldırdı. Baba İshak İsyanı 1240 13. yüzyılda Asya'daki Moğol istilası birçok Türkmenin Anadolu'ya göç etmesine sebep olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gelen Türkmenler yer ve otlak darlığı nedeniyle sıkıntı çekiyordu. Bölge halkının sosyal ve ekonomik sıkıntılarını değerlendiren Baba İshak isimli bir kişi isyan başlattı. 1240 Türkmenlerin desteğini alan Baba İshak isyanı kısa sürede yayıldı. Eski gücünü kaybeden Anadolu Selçukluları bu isyanı bastırmakta zorlanmış, ancak 2 yıl sonra isyanı bastırabilmiştir. Anadolu Selçukluların Yassı Çemen Savaşı'nı kazanmaları Moğolların Anadolu'ya gelişini geciktirmiştir. Ancak Baba İshak isyanının güçlükle bastırılması Selçukluların zayıfladığını ortaya çıkarmış ve Moğolları Anadolu'yu istila etme konusunda cesaretlendirmiştir. Töse Dağ Savaşı ve Sonuçları. Anadolu Selçukluların doğu sınırlarına dayanan Moğollar Baba İshak isyanından sonra Anadolu'yu istilaya karar verdiler. Bayçu Noyan komutasındaki Moğol ordusu Erzurum'u işgal ederek Sivas'a kadar ilerledi. Sivas'ın doğusunda yapılan Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur. Köse Dağ Savaşı'nın sonucunda Anadolu Moğolların hakimiyetine girmiş ve Türkiye Selçukluları Moğollara bağlı hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı Selçuklu hakimiyetinden çıkmış, Anadolu'nun batı kısımlarında bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. Böylece Anadolu'da kurulan Türk siyasal birliği bozulmuştur. Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmamış, ticaret faaliyetleri durma noktasına gelmiş ve üretim azalmıştır. Bu durum Anadolu halkının ekonomik hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Anadolu'daki önemli bilim, sanat ve ticaret merkezleri tahribata uğramış, kültürel gelişmeler durmuştur. Moğolların baskısından kurtulmak isteyen Türkmenler Anadolu'nun batısında yoğunlaşmışlardır. Türk kültürü Anadolu'nun batısında da yayılmıştır. Merkezi otoritesini kaybeden Anadolu Selçukluları dağılma ve yıkılma sürecine girmiştir. 4. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nde sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. Moğollar bu taht kavgalarına karışarak kendilerine taraftar olan şehzade ve devlet adamlarını desteklediler. 1256 yılında İran'da İlhanlı Devleti'nin kurulmasından sonra Anadolu'da Moğol baskısı iyice artmış, bir süre sonra Anadolu'yu doğrudan kendilerine bağlayarak idari teşkilatlarını kurmuşlardır. 1277. İkinci Mesut zamanında Anadolu İlhanlıların eyaleti durumuna geldi. 1303. İkinci Mesud'un 1308 yılında ölümünden sonra Türkiye Selçukluları Devleti yıkılmış, Anadolu İlhanlıların valileri tarafından yönetilmeye başlanmıştır. İlhanlılar Anadolu'nun her tarafına egemen olamamışlar. Doğu ve Orta Anadolu'yu 1336 yılına kadar hakimiyetleri altında tutmuşlardır. Türkiye Selçuklularında kültür ve uygarlık. 1. Devlet yönetimi. Türkiye Selçuklularında devlet teşkilatı Büyük Selçuklular örnek alınarak düzenlenmiştir. Devletin başında Selçuklu ailesinden bir sultan bulunuyordu. Sultanlar 1092 yılına kadar Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kalmış, 1092'de Melikşah'ın ölümünden sonra bağımsız hareket etmişlerdir. Türk devlet geleneğine göre Anadolu Selçuklularında ülke ailenin ortak malı kabul edilmiş ve şehzadeler vilayetlere yönetici olarak gönderilmiştir. Türk devletlerindeki bu uygulama sık sık taht kavgalarının çıkmasına, fetihlerin durmasına, Türk devletlerinin zayıflamasına, parçalanmasına ve kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. Türkiye Selçukluları meliklere para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkilerini vermeyerek merkeziyetçi bir idare kurma konusunda kısmen başarılı olmuşlardır. Türkiye Selçuklu sultanları çocuklarını melik ünvanıyla vilayetlere yönetici olarak gönderirlerdi. Meliklerin yanlarında Atabey adı verilen kişiler gönderilirdi. Atabeyler meliklerin yetişmesine, yönetim ve askerlik alanında tecrübe kazanmasına ve vilayetlerde işlerin yürütülmesine yardım ederlerdi. Türkiye Selçuklularında devlet işleri divanda görüşülür ve karara bağlanırdı. Divana sultan veya vezir başkanlık yapardı. 2. Toprak yönetimi. Selçuklularda toprak yönetimi askeri ve idari kurumların en önemlilerindendi. Anadolu Selçuklularında toprağın mülkiyeti devlete aitti. Anadolu Selçuklularında devlete ait topraklar 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlardan has araziler, mülkiyeti ve vergi gelirleri hükümdara ait olan topraklardır. Mülk araziler, devlet topraklarından başarılı olanlara ve devlete hizmetleri görülen kişilere verilen topraklardır. İkta arazileri, ordu mensuplarına ve memurlara hizmet veya maaş karşılığında verilen topraklardır. Kanunlara aykırı davrananlardan, toprağı sebepsiz olarak 3 yıl boş bırakanlardan ve görevden azledilen kişilerden ikta geri alınırdı. Vakıf araziler, miri ve mülk arazilerinden eğitim, öğretim, sağlık, konaklama gibi sosyal hizmetlerin görülmesi ve muhtaçlara yardım edilmesi gibi alanlara ayrılan topraklara denir. 12. kaset, 2. yüzyılın sonu.